Ayrım 5.
Sayfa 38. Ama gözlerini onun üzerinden bir an olsun ayırmazdı. O bu bakışların altında bir rahatsızlık duyuyordu. Çocuğun terbiyesi ve eğitimine ilişkin her şeyi Varvara Petrovna Stepan Trofimovich'in eline bırakmıştı. Çünkü o zamanlar dostuna hala büyük bir güveni vardı. Üstadın bu çocuğun sinirleri üstünde olumsuz bir etkisi olduğuna hiç kuşku yoktur. Nikolay Vsevolodovich 16 yaşına gelince liseye gönderildi. Soluk benizli, çelimsiz bir çocuktu. Tatlı yumuşaklığında, hayalci mizacında tuhaf bir hal vardı. Sonraları şaşılacak bir beden gücü kazandı. Öyle tahmin ediyorum ki dostlar geceleri birbirlerinin boynuna sarılıp ağlaşmışlardı. Ama bunlar hep evdekilere ilişkin sorunlar yüzünden oluyordu. Stepan Trofimovich dostunun yüreğindeki en derin hislere dokunmasını bilmiş, onda ilk ve öncesiz özlem duygusunu uyandırmıştı. Bu öyle bir duyguydu ki kimi seçkin ruhlar onu tadınca doymak bilmezler. Ondan sonra da onları artık hiçbir şey doyurmaz. Bununla beraber öyle meraklılar vardır ki bu özlem duygusuna ruhlarını doyuracak başka şeylerden daha çok değer verirler. Kısacası iki arkadaşı birbirinden ayırmak iyi oldu. Hatta bu keşke daha önce yapılabilseydi. Lisedeki ilk iki yılın ders aralarını çocuk Skvoreshniki'de geçirdi. Varvara Petrovna, Stepan Trofimovich'le Petersburg'da bulunduğu sırada annesinin düzenlediği edebiyat toplantılarının bir ikisinde de bulundu. Eskisi gibi suskun, utangaç, az konuşan bir çocuktu. Yalnızca dinliyor ve inceliyordu. Stepan Trofimovich'e olan sevgisi azalmamıştı. Ama bu sevgiyi şimdi öyle açıktan açığa göstermiyordu. Ona yüksek ülkülerden söz etmekten, geçmiş günleri anmaktan kaçındığı belliydi. Öğrenimini tamamladıktan sonra annesinin isteği üzerine orduya girdi. Kısa bir süre sonra onu ünlü bir süvari alayına verdiler. Bu kez kalkıp da annesine üniformalarını göstermeye gelmedi. Ayda yılda bir mektup yazıyordu. Varvara Petrovna köleliğin kaldırılması üzerine gelirinin yarı yarıya azalmasına karşın oğluna gene bol bol harçlık gönderiyordu. Ama uzun yıllardan beri birikmiş paraları da dolgun bir tutardaydı. Oğlunun Petersburg'un yüksek sosyetesindeki başarılarıyla pek ilgileniyordu. Bunda kendi doyurulmamış tutkularının acısını çıkarmak gibi bir düşüncesi vardı. Eşiğinden içeri adım atamadığı kapıların bu zengin ve geleceği parlak genç subayın önünde ardına kadar açıldığını düşünmekten mutluluk duyuyordu. Ama bir zaman geçtikten sonra Varvara Petrovna'nın kulağına bir takım tuhaf söylentiler gelmeye başladı. Bu söylentilere inanılırsa Nikolay Vsevolodovich birdenbire bazı çılgınlıklar yapmaya başlamıştı. İşin içinde kumar, içki yoktu. Bunlar büsbütün başka, yakışık almayan, yabanılca denecek davranış ve tuhaflıklardı. Örneğin atıyla bile bile adam çiğnediğinden, aralarında özel bir şeylerin geçtiği yüksek sosyeteden bir kadını herkesin önünde aşağıladığından söz ediliyordu. Dahası bu işte ayrıca iğrenç bir nokta da vardı. Oğlu için önüne gelenle kavga etmeye bahane arayan, yalnızca aşağılama zevki için ona buna sataşan biri diyorlardı. Varvara Petrovna'yı bir kaygıdır aldı. Stepan Trofimovich onu yatıştırmaya çalıştı. Denizin fırtınaları gibi yüksek yaratılışlı insanların da o yaşlarda böylesi çılgınlıkları olacağını, bütün bunların Shakespeare'deki Falstaff'ın Pons ve Bayan Quickie ile birlikte işini gücünü bırakıp keyif eden Prens Harry'nin gençliğini anımsattığını söyledi. Varvara Petrovna her zaman yaptığı gibi dostunun sözlerini saçmalık sayacak yerde bu sefer tersine dikkatli bir ilgiyle dinledi. Bu düşünceyi enine boyuna inceledi. Dahası Shakespeare'in ölümsüz yapıtını dikkatle okudu. Ama bu onu yatıştırmadı. Stepan Trofimovich'in sözünü ettiği benzerliği de kitapta göremedi. Oğlunun yaşam tutumu hakkında doğru bilgi edinmek için Petersburg'a mektuplar yazdı. Sabırsızlıkla cevap bekledi. Gele gele eskisinden kötü haberler geldi. Prens Harry kendisinin haksız olduğu düelloya üst üste girmiş, rakiplerinden birini hemen öldürmüş, ötekini de ağır yaralamıştı. Bu olaylar yüzünden kendisini savaş divanına verdiler. Yargılama sonunda rütbesi geri alınıp bir piyade alayına er olarak gönderildi. 1863'te bulunduğu birlikte kendini gösterdiğinden subay adaylığına yükseltildi. Kısa bir süre sonra gene subay oluverdi. Bu zaman içinde Varvara Petrovna Petersburg'a 100'e yakın mektup gönderdi, etmediği rica minnet kalmadı. Ama genç adam yeniden subaylığa yükselince askerlikten ayrıldı. Ama gene Skvoreshniki'ye dönmediği gibi annesiyle olan yazışmasını da büsbütün kesti. Neden sonra başkalarından gene Petersburg'da olduğu ama artık sosyete ile ilişkisinin olmadığı haberi alındı. Ortalıkta görünmeden kendi dünyasında yaşıyordu. Sonunda araya araya onu pek tuhaf bir çevrede buldular. Petersburg'un düşkün insanları arasında bir takım aç memurlar, ayyaş ve onun bunun sadakasıyla geçinen ordudan kovulmuşlarla düşüp kalkıyordu. Bu adamların yoksulluk içinde yuvarlanan ailelerinin arasına girip çıkıyor, karanlık izbe evlerde günlerce gecelerce kalıyor, üstüne başına bakmıyor, derbeder bir yaşam sürüyordu. Görünüşe göre bu yaşamdan hoşlanıyordu. Annesinden para da istediği yoktu. Babasından kalma ve dendiğine göre Saksonyalı bir Alman'a kiraladığı küçük bir mülkün geliriyle geçiniyordu. Sonunda Varvara Petrovna'nın yanına dönmesi için yalvarıp yakarmaları üzerine Prens Harry kentimizde boy gösterdi. İşte kendisini ilk kez o zaman gördüm. Önceleri yalnızca ününü duyuyordum. 25 yaşlarında pek yakışıklı bir gençti. Dış görünüşü hiç de umduğum gibi çıkmadı. Ben Nikolay Vsevolodovich'i içkiyle, gece eğlenceleriyle yıpranmış, perişan yüzlü, kılıksız bir serseri biçiminde düşünüyordum. Tersine o zamana dek eşine rastlamadığım nazik bir adamla karşılaştım. Giyinişi kusursuz, tavır ve davranışları en kibar çevrelerde yaşamaya alışmış bir insanın tavır ve davranışlarıydı. Şaşıran yalnızca ben olmadım. Bütün kent aynı şaşkınlığı duydu. Çünkü hemen herkes Stavrogin'in yaşam tutumuna ilişkin söylentileri biliyordu. İşin şaşılacak yanı da söylenenlerin yarısının doğru oluşuydu. Yeni konuk kadınların yüreklerinde fırtınalar kopardı. Bayanlarımız kesin olarak ikiye ayrılmışlardı. Bir kısmı hayran, bir kısmı düşman kesilmişlerdi. Ama hayranlar da düşmanlar da ona delice aşık oldular. Berikiler yaşamında korkunç bir sır var diye, ötekiler de düpedüz katil olduğu için beğeniyorlardı. Sonra oldukça iyi öğrenim gördüğü anlaşıldı, bilgisi de derindi. Aslında hayranlarını şaşırtmak için fazla bilgili olmasına gerek yoktu. Ama bundan başka o, herkesin bildiği sorunlar hakkında da dikkate değer bir akıllılık gösteriyordu. Tuhaf bir şey olarak şuna da değineyim. Daha geldiği ilk gün ayrıcalıksız herkese pek akıllı ve anlayışlı bir adam olarak göründü. Konuşkan değildi, özentisiz bir inceliği vardı, şaşılacak kadar alçak gönüllüydü. Ama bu alçak gönüllülük onun herkesten daha gözü pek olduğuna inanmasına engel değildi. Kentimizin şık gençleri, moda düşkünleri onu kıskandılar çünkü yanında sönük kalıyorlardı. Yüzü de dikkatimi çekti. Simsiyah saçları, çok az kimsede görülen durgun, berrak bakışlı, açık renk gözleri, ince beyaz bir teni, inci gibi dişleri, mercan rengi dudakları vardı. Bu baş güzel bir portreye benziyordu. Ama niçin bilmiyorum, gene bu yüzde insana tiksinti veren bir şey vardı. Bayağı bir maskeye benziyordu. Boyu epey uzun olan Nikolay Vsevolodovich'in çok güçlü olduğu söyleniyordu. Varvara Petrovna onunla övünüyordu ama bir kaygı da duyuyordu. Stavrogin 6 ay uyuşuk, hayli somurtkan bir durumda yaşadı. Kentin kibarlar çevresine girip çıkıyordu. Taşra etiketine büyük bir dikkatle uyuyordu. Vali ile baba soyundan akrabalığı vardı. Onu en yakın akraba gibi evine de kabul etmişti. Ama birkaç ay geçtikten sonra canavar pençesindeki tırnakları gösterdi. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim ki sevimli, uysal doğalı eski valimiz Ivan Osipovic biraz ihtiyar bir kadına benziyordu ama iyi bir aileden de sosyete ile bağları vardı. Hiçbir iş yapmadan bunca yıl bizde valilik etmesindeki hikmeti de bunda aramak gerekir. Sofrasının herkese açık bulunması ve konukseverliği bakımından bizimkisi gibi zorlu bir dönemde valilik etmek için değil, eski iyi günlerde bir soyluluk mareşali olmak için yaratılmış biriydi. Herkes ili onun yönettiğini değil, Varvara Petrovna'nın yönettiğini söylerdi. Bu elbet çekememezlikle söylenmiş bir sözdü ve tam anlamıyla bir yalandı. Hem bu konu üzerinde az mı ince zekalar işlemişti. Herkesin sandığının tersine kadın son yıllarda bütün toplumun kendisine karşı gösterdiği büyük saygıya karşın çizdiği sınırdan dışarı çıkmamaya karar verdi. Kamu işlerine ilgi göstermekten vazgeçmiş, kendi çiftliğinin işlerinden başkasına karışır olmuş, gelirini köylülerin azadından önceki gelirine yaklaştırmak için 2-3 yıllık bir çaba yetmişti. Eski şairce duyguların, Petersburg'a yolculuklar, dergi çıkarma hevesleri ve benzeri yerine para biriktirmeye, pintileşmeye başladı. Hatta başka bir yerde ev tutmasına izin vermek suretiyle Stepan Trofimovic'i bile yanından uzaklaştırdı. Zaten o da çoktandır türlü bahanelerle bu izni koparmaya çalışıyordu. Yavaş yavaş Stepan Trofimovic sıradan ruhlu kadın ya da daha alaylı olarak benim sıradan ruhlu dostum demeye başladı. Elbet bu alaylı sözleri büyük bir saygıyla söylüyor ve uzun uzadıya elverişli bir zaman kolluyordu. Generallerin evine girip çıkan bizler, bizden daha çok Stepan Trofimovic, şimdi onun yeni umudunu, yeni hayallerini oğluna bağladığını görüyorduk. İçindeki onu yükseltme hırsı genç adamın Petersburg sosyetesinde ilk başarıları elde ettiği tarihte başlamış, rütbesinin alındığı haberi geldiği andan başlayarak ayrıca artmıştı. Ama bir yandan da Nikolay Vsevolodovich'ten çekindiği, korktuğu görülüyordu. Onun karşısında hemen hemen bir köle gibiydi. Ama niçin korktuğunu kendisi de bilmiyordu. Bu tarif edilmez, kapalı, gizemli bir duyguydu. Çok kez gizli gizli sanki yüzünde içini burkan sorulara cevap arıyormuş gibi bir ifadeyle Nikola'ya bakardı. İşte ansızın yırtıcı hayvan dişlerini göstermişti. 2. Günün birinde durup dururken prensimiz kimi kişilere karşı insanın duysa inanamayacağı bir takım saygısızlıklar yaptı. Bu hiçbir şeye benzemiyordu. Hiçbir nedenle açıklanamazdı. Bunlar uçarı bir delikanlının aklına esip de yaptığı rastgele haşarılıkların dışındaydı. Kulübümüzün önemli gediklilerinden ve yaşlı başlı biri olan eski memurlardan Pyotr Pavlovich Gaganov, ikide bir her sözün başı öfkeli öfkeli, "Hayır, ben burnumdan yakalatıp kendimi sürükletemem" demeye kendini alıştırmıştı. İçtenlikli bir söz. Bir gün kulüpte epey ileri gelen kimselerin bulunduğu bir grubun arasında bu bay bir punduna getirip gene bilinen tümcesini yineledi. O sırada gruptan biraz ötede duran Nikolay Vsevolodovic yaşlı baya yaklaşıp onu burnundan yakaladı ve hızla çekerek peşi sıra 4-5 adım yürümek zorunda bıraktı. Gruptakilerden hiçbiri kendisine bir şey söylememiş olduğu gibi Gaganov'a kızacak bir nedenleri de yoktu. İnsan bunda bir okul öğrencisinin muzipliğinden başka bir şey görmez. Gerçi bağışlanmaz bir muziplik doğrusu ama bu sahneye tanık olanların sonradan anlattıklarına göre bu işi yaparken genç adam sanki aklı başında değilmiş gibi dalgın bir durumdaymış. Ama onun durumu aradan epey zaman geçtikten sonra anımsandı. O anda herkesin dikkat ettiği şey Pyotr Pavlovich'e o davranışından sonra Nikolay Vsevolodovich'in takındığı tavırdı. Yaptığı işin farkındaydı ve bir sıkıntı duymak şöyle dursun, sinsi bir neşeyle gülümsüyor, en küçük bir pişmanlık belirtisi göstermiyordu. Yaman bir gürültü koptu. Suçlunun çevresine üşüştüler, herkes ağzına geleni söylemeye başladı. Nikolay Vsevolodovich hiç sesini çıkarmıyor, ağızları açılıp kapanan bu yüzleri yalnızca seyrediyordu. Sonunda birdenbire gene düşünceye dalar gibi oldu. Hiç değilse bunun böyle olduğunu söylüyorlardı. Kaşlarını çatarak sert adımlarla aşağıladığı Gaganov'a doğru ilerledi. Büyük bir can sıkıntısıyla ve çabuk çabuk. ''Beni hoş görürsünüz elbet. Bunu yapmak nereden aklıma esti gerçekten bilmiyorum. Saçma bir şey.'' diye mırıldandı. Bu ilgisiz özür dileyiş ikinci bir aşağılayıştı. Salondakileri bütün bütün çileden çıkardı. Nikolay Vsevolodovich omuzlarını silkti ve çıkıp gitti. Artık bu kadarı rezilliğin son perdesiydi. İlk bakışta önceden düşünülmüş, hesaplanmış gibi görünen ve Pyotr Pavlovich'in kurban gittiği bu çirkin davranış, bütün çevreye açıkça savrulan bir aşağılama demekti. Herkes bu kanıdaydı. Stavrogin'i kulüpten içeri sokmamaya, bütün kulüp üyeleri adına valiye şikayette bulunmaya oy birliğiyle karar verildi. Validen, iş mahkemeye giderek bir sonuca bağlanıncaya kadar, elindeki yönetsel yetkileri kullanarak saygısız davranışlarıyla, ildeki saygın insanların onurlarıyla oynayan bu şımarık adama haddini bildirmesini rica etmeye karar verdiler. Aynı zamanda çekememezlikle karışık bir saflıkla şunları ekliyorlardı. Belki Bay Stavrogin'e haddini bildirecek bir yasa bulunabilir. Bu sözlerde Varvara Petrovna'nın vali üzerindeki nüfuzuna bir ima vardı. Terslik ya, valiyi bulamadılar. Kocasının ölümü üzerine zor duruma düşmüş dul bir kadının çocuğunun vaftiz töreninde hazır bulunmak üzere kent dışında bir yere gitmişti. Ama neredeyse dönecekti. Bu arada aşağılanan Pyotr Pavlovich'i göklere çıkarmaya başladılar. Elini sıkıyorlar, boynuna sarılıyorlar, yanaklarından öpüyorlardı. Bütün kent halkı onu görmeye geldi. Hatta aralarında para toplayıp onuruna bir şölen vermeyi bile düşündüler. Bereket versin Pyotr Pavlovich'in yapmayın etmeyin diye yalvarması üzerine bu düşünceden caydılar ya da belki de bu gösteriye önayak olanların sonunda burnundan tutulup sürüklenmiş bir adamı bu denli de pohpohlamasının anlamı olmadığını bir an akıl etmeleri imdada yetişti. Bununla birlikte nasıl olmuştu bu iş? Nasıl yapılabilmişti? Dikkate değer yan kimsenin bu yabani davranışı Nikolay Vsevolodovich'in deliliğine vermemesiydi. Onun aklı başındayken bile bunu yapabileceğine inanıyorlardı. Bana gelince ben de bir süre sonra çıkardığı ikinci bir olayın işin iç yüzünü biraz aydınlatmış olmasına karşın bugün bile o olayı nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Şunu da ekleyeyim ki 4 yıl sonra kulüpte geçen bu olay üzerinde kuşkulandırmadan ağzını aradığım Nikolay Vsevolodovich kaşlarını çatarak bana ''Evet o sıralar kendimi iyi hissetmiyordum.'' diye cevap verdi. Ama ileri koşmayalım. O zamanlar bu asi ve şımarık adama karşı duyulan büyük nefret bende merak uyandırmıştı. Onun bu davranışında bütün topluma yöneltilmiş kasıtlı bir davranış görmekte inat ediyorlardı. Kuşkusuz bu genç kimsenin sevgisini kazanamamış, tersine herkesin nefretini toplamıştı. Ama niçin? Kulüpteki olaya gelinceye kadar ne kimseyle tartıştığı vardı ne de bir karıncayı incitmişti. Her zaman herkese karşı her yerde nazikti. Olasılıkla onun kibir ve azametini çekemiyorlardı. Kadınlar bile önce ona taparlarken sonra erkeklerden beter düşmanı olmuşlardı. Varvara Petrovna yıldırımla vurulmuşa dönmüştü. Aradan zaman geçtikten sonra bir gün Stepan Trofimovic'e bunları önceden sezdiğini, 6 ay her gün oğlunun bu türden bir uygunsuzlukta bulunması beklediğini açıkladı. Bir anne ağzından dikkate değer açıklama. Kadıncağız işte başlıyor diye ürpermişti. Kulüpteki olayın ertesi günü oğluyla konuşmaya karar verdi ama sarsılmaz karakterine karşın zavallı kadın titremekten kendini alamıyordu. Uykusuz geçirdiği bir geceden sonra sabah erkenden Stepan Trofimovic'e akıl danışmaya gitti. Orada ağladı. Oysa o güne kadar insanların önünde böyle bir şey yapmamıştı. Nikolay'ın kendisine hiç değilse bir şeyler söylemesini, durumunu biraz anlatmasını istiyordu. Annesine karşı hiçbir zaman saygıda kusur etmeyen Nikolay, kendisini asık bir yüzle ama ciddiyetle biraz dinledikten sonra birdenbire ayağa kalktı, onun elini öptü, bir cevap vermeden odadan çıktı. Aynı günün akşamı özellikle yapıyormuş gibi yeni bir rezillik çıkardı. Bu seferki öncekinden çok daha hafif, daha sıradan olmakla birlikte genel kamuoyunun gerginliği yüzünden kent halkının tepkisinin artmasına neden oldu. Kabak bu kez dostumuz Liputin'in başına patladı. O gün annesiyle görüşmesinden hemen sonra Liputin, karısının doğum günü nedeniyle düzenlediği akşam toplantısında Stavrogin'in de onur vermesini rica etmek için evlerine gelmişti. Çoktan beri Varvara Petrovna oğlunun ne idüğü belirsiz kimselerle düşüp kalkmaktan zevk aldığını görüp azap duymaktaydı. Ama bu konuda ağzını açıp bir şey söylemeyi göze alamıyordu. Nikolay Vsevolodovich bu dostundan başka birkaçıyla daha tanışıyordu. Bunlar üçüncü sınıf ve daha aşağı kimselerdi ama ne yaparsınız o buna alışkanlık edinmişti. Stavrogin bu Liputin'le önce de birkaç kez görüşmüştü ama o güne kadar evine girip çıkmamıştı. O olaydan sonra kendisini evine çağırmasındaki anlamı çözmek zor değildi. Kendisine liberal süsü veren Liputin bir gün önceki rezillikten pek keyiflenmişti. Kodamanlara karşı böyle davranmak gerekir diyordu. Nikolay Vsevolodovich gülümsedi ve akşama geleceğini vaat etti. Liputinler de pek öyle seçkin değilse de neşeli bir topluluk vardı. Yılda ancak iki toplantı yapan, onuruna düşkün, kıskanç Liputin böylesi seyrek toplantılarda kesenin ağzını açardı. Çağrılıların gözdesi Stepan Trofimovich rahatsız olduğu için gelememişti. Bol bol çay, vodka ve meze vardı. Üç masada kumar oynanıyordu. Gençler yemek vakti gelinceye kadar piyano çalıp dans ediyorlardı. Nikolay Vsevolodovich ufak tefek güzel bir kadın olan ev sahibini dansa kaldırdı. Kadıncağız onun önünde dehşetli çekingenlik duyuyordu. Bir iki döndüler, sonra oturdular ve konuşmaya koyuldular. Nikolay Vsevolodovich eğlenceli şeyler anlattı, onu güldürdü. Bu arada güldüğü zaman daha güzelleştiğine işaret eden Stavrogin, birdenbire genç kadını belinden kavradı, herkesin önünde üst üste üç kez dudaklarından uzun uzun öptü. Neye uğradığını şaşıran kadıncağız düştü bayıldı. Nikolay Vsevolodovich şapkasını aldı, genel şaşkınlığı paylaşan, aklı başından gitmiş olan kocaya doğru yürüdü. Ona bakarken kendisi de utandı ve çabuk çabuk darılmayın diye mırıldanarak çıktı. Liputin hemen arkasından fırladı. Sağlıkta ona yetişti, kendi eliyle askıdan kürkünü alarak uzattı, sonra onu merdivenin alt basamağına kadar uğurlayarak geçirdi. Aslında hiç de kötü bir niyetle yapılmamış olan bu davranış, ertesi gün hoş eklemelerle dillerde dolaştı. Bu eklemeler o zamandan sonra Liputin'e epey saygı kazandırmıştı, o da kendi çıkarına bundan yararlanmasını bildi. Liputin'in hizmetçisi Agafya, ertesi günü saat 10'da Bayan Stavrogina'nın evine geldi. 30 yaşında kırmızı yanaklı, girişken, tuttuğunu koparan bir kadındı. Efendisi tarafından özel bir iş için gönderildiğinden söz ederek kesinlikle Nikolay Vsevolodovich'in kendisini görmek istediğini söyledi. Fena halde başı ağrımasına karşın genç adam onu kabul etti. Tesadüfen Varvara Petrovna da oradaydı. Agafya hiç ezilip büzülmeden, "Efendim Bay Liputin size selamlarını gönderdi, sağlığınızı sordu," dedi. İyi uyuyup uyumadığınızı, dün geceden beri rahatınızın yerinde olup olmadığını merak ediyor. Nikolay Vsevolodovich gülümsedi. Efendine selam ve teşekkürlerimi ilet. Ayrıca benim ağzımdan şunu da söylemeyi unutma Agafya. Kendisi kentimizin en zeki adamı. Hizmetçi daha aldırmazlıkla cevap verdi. O halde bu sözünüze karşılık size şunu söylememi de buyurdu. Bunu ona öğretmenize gerek yokmuş. O da size öylece benimsiyormuş. Sana böyle bir şey söyleyeceğimi nereden biliyormuş? Nereden öğrendiğini bilmiyorum. Ama ben buraya gelirken başı açık arkamdan koştu. Agafyushka dedi. Sana derse ki git efendine benim ağzımdan bütün kentin en zeki adamı olduğunu söyle. Sen hemen şu cevabı ver dedi. Öyle olduğunu biz elbet biliyoruz. Sizi de öylece benimsiyoruz.